Ayrım 24, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 322. 26. Bölüm. Oradaki iki kişi diyerek işaret etti Linda Rose. Mark Murphy onun gösterdiği yere baktı ve çifti anında tespit etti. Golden Sky'dan inen birçok yolcu yaşlı ya da en azından orta yaşlıydı. Linda'nın gösterdiği adam ve kadın 30'larındaydılar. Her ikisi de 8 yaşlarında ve pembe elbiseli bir kız çocuğunun birer elinden tutmuşlardı. Mark kadının kredi kartı büyüklüğünde gemi kimliğini kocasına verdiğini ve adamın da cüzdanına koyarak cüzdanı ön cebine yerleştirdiğini görünce çocuğun elinden şekerini alır gibi dedi. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı'yı gezmeyi hevesli yolcuları gemiyi terk ederken Golden Sky kardeş gemi Golden Dawn'la ürkütücü bir benzerlik gösteriyordu. Gemiye her baktığında Mark'ın kanını donduran anıları su yüzüne çıkıyordu. Göreve talip olduğunda duygularını dikkatle gözden geçirmemişti ve gemiye çıkacağı düşüncesi onu pek heyecanlandırmamıştı. Otobüslere doğru gidiyorlar. Linda bir sürü kiralık otobüsün beklediği yönde yürüyen genç aileyi kafasıyla işaret etti. Şimdi mi yapalım yoksa şehirde mi? Bugünün işini yarına bırakma, hadi yapalım şimdi. Üçünün önlerine geçmesini beklediler ve peşlerinden kalabalığa karıştılar. Yavaş yürüyen kalabalığın içinde zahmetsizce ilerleyerek hedeflerinin tam önlerine gelmesini sağladılar. Genç çiftin takip edildiklerinden hiç haberleri yoktu.
''Acele et!'' diye seslendi Linda. ''Sanırım otobüsümüz kalkmak üzere.''
Mark hızlandı ve adamın yanından geçerken sürtündü. Adam hemen eliyle cebine dokunup cüzdanının yerinde olduğundan emin oldu. Ön cebinde tutmasından ve en ufak bir kuşkuda kontrol etmesinden deneyimli bir gezgin olduğu anlaşılıyordu. Birçok durumda bu tür bir güvenlik uygulaması yeterli olabilir. Fakat planladıkları gibi bu kez Linda adama sürtünerek geçince adam otobüse yetişmeye çalışan Amerikalıların bir tehdit oluşturmayacağını düşünerek ikinci defa cebini kontrol etmeye gerek görmedi. Linda'nın küçücük elinin pantolonunun cebine girdiğini ve cüzdanını aldığını hissetmemişti. Bir amatör işi bitince olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışırdı. Ama Linda ve Murphy otobüse yetişmeye çalışan yolcularla birlikte koşturup otobüslere doğru ilerlediler. Otobüslerden birinin yanında oyalanarak genç ailenin görevliye biniş kartlarını göstererek başka bir otobüse binmesinden sonra kalabalıktan uzaklaştılar ve yakına park ettikleri kiralık araçlarına yöneldiler. Linda açık olan arka kapının yanında durarak yoldan geçenlerin aracın içini görmesini engellerken, Mark Oregon'dan getirdikleri özel aletlerle plastik kaplı kimliklerden biri üzerinde çalışıyordu. Bir neşterle plastik kaplamayı ayırıp fotoğrafı kesip çıkardı. Daha sonra Linda'nın uygun boyda kesilmiş fotoğrafını onun yerine yerleştirdi ve kartı pilli bir kimlik kaplayıcıdan geçirdi. Kenarlarını düzeltip tıraşlayarak kartla işini bitirdi.
''Al bakalım Bayan Susan Dudley'' dedi Linda'ya hala sıcak olan kartı uzatırken.
''Bu işlerden anlıyor gibisin'' dedi Linda.
''MIT'ye girdiğimde 15 yaşındaydım. Bu yüzden sahte kimlik hazırlama konusunda her şeyi bildiğime inansan iyi olur.''
Sesinde bir hoşnutsuzluk hissetti Linda. ''Çok zor olmalı'' dedi. Mark yaptığı işe ara verip yüzüne baktı.
''O yerin süper ineklerle dolu olduğunu tahmin edebilirsin ama ben özel öğrenciydim. Çanta, kravat, kalem seti ne varsa tamamı. Okul yönetimi aileme hızlandırılmış eğitimdeki öğrencilerin geçiş sürecine yardımcı olmak üzere danışmanlar olacağı konusunda güvence vermişlerdi. Saçmalığa bak, dünyanın en rekabetçi ortamında tek başınaydım. Özel sektöre geçince her şey daha da kötüleşti. Zaten bu yüzden Juan ve şirkete katıldım.''
''Para için değil ha?'' dedi Linda dalga geçerek.
''Böbürleniyor falan değilim ama buraya geldiğimde kazancımda ciddi bir azalma oldu. Değerdi ama biliyor musun, sizler bana eşitiniz gibi davranıyorsunuz. Silah sistemleri geliştirdiğimde o maço generaller ortalıkta caka satarak dolanırlar, bizlere sanki böcekmişiz ya da ayakkabılarına bulaşan pisliklermişiz gibi davranırlardı.'' Elbette onlara verdiğimiz oyuncakları severlerdi ama bunu yapabiliyor olmamızdan dolayı da bizden nefret ederlerdi. Yeniden liseye dönmek gibi bir şeydi. Yemekhanede askeri personel bir avuç ünlü sporcu gibi bir arada oturur, biz de sağ kenarında dolanan hayranları gibi kenarda durur, fark edilmeyi beklerdik. Hastalıklı bir durumdu gerçekten. Oregon'da böyle bir şey yok. Hepimiz aynı ekipteyiz. Sen, Link ve Juan, Eric ve benim çoğu zaman teknoloji delisi gibi görünme işine abartsak da kendimizi yabancı gibi hissetmemize neden olmuyorsunuz. Ve hayatımda ilk kez yemekhaneye girdiğimde boş masa aramak zorunda kalmıyorum. Birden çok konuşmuş olduğunu düşündü ve Linda'ya sırıtarak ''Umarım terapi ücretsizdir.'' dedi.
''Akşam gemide bana bir içki ısmarlarsın.''
Mark önce irkildi, sonra bilmiş bir ifadeyle sırıttı. ''Bir şey bulana kadar Golden Sky'dan inmiyoruz değil mi?'' Elini göğsüne götürerek ve çok şaşırmış gibi yaparak ''Beni Eddie'nin kesin emirlerine itaat etmemekle mi suçluyorsun?'' dedi.
''Aynen.
Şaşırdın mı?''
''Hayır.''
''Hala oyunda mısın?''
''İkinci sahte kimlikle uğraşıyorum, farkında mısın?''
''Aferin.''
Mark her iki kartı da dizüstü bilgisayara takılı bir elektronik cihaza sokarak manyetik bantlarını yeniden kodladı. 10 dakika sonra Golden Sky'ın borda iskelesinin yanındaydılar. Yakınlarında bir forklift geniş bir ambar kapağından paletleri gemiye taşıyordu. Tepede uçuşan martılar it dalaşı yapan savaş uçakları gibi çığlıklar içinde dönüp duruyordu.
''Her şey yolunda mı Bay Dudley?''
Borda iskelesinde görevli yardımcı kamerot odalarına çıkmak istediklerini söyleyince sordu.
''Sadece dizim,'' dedi Mark. ''Üniversitede futbol oynarken diz bağlarımı zedelemiştim. Arada bir kendini hatırlatıyor.''
''Bildiğiniz gibi gemide doktorumuz var ve sizi kontrol edebilir.'' Kamerot kartları elektronik bir okuyucudan geçirdi.
''Çok garip.
Sorun mu var?''
''Hayır, evet, kartlarınızı okutunca bilgisayarım çöktü.''
Tüm büyük yolcu gemilerinin güvenlik sisteminin bir parçası olarak elektronik kimlikler bilgisayarda kart sahibine ait her türlü bilgi ve yolculuk detaylarının yanında bir de fotoğraf olan bir dosya açar. Mark çalıntı kartı yeniden kodlayarak ekranda hiçbir şey gözükmemesini sağladı. Bu durumda kamerot ya bu iki kişinin kartlarda yazan kişiler olduklarına inanacak ya da birisi bilgisayarı onarana kadar onları bekletecekti. Müşteri hizmetlerinin bu denli önemli olduğu bu sektörde yolcuların küçük bir sistem hatası yüzünden huzursuz edilmesi beklenemezdi. Kamerot kendi kartını okuttu ve ekranda kendi resmini görünce iki kartı da Murphy'ye geri verdi. Kameranıza gidince kamerotun ofisini arayıp yeni kartlarınızı vermelerini isteyebilirsiniz.
Ararız, teşekkürler.
Mark kimlikleri alıp cebine attı. Linda ile kol kola Mark aksama taklidi yaparak merdivenden yukarı çıktılar.
''Üniversite futbolu.''
Kimsenin duymayacağı bir yere gelince sormuştu Linda bu soruyu. Mark hafif göbekli karnına birkaç kez vurdu.
''Böylece çaptan düşmüş biri oldum.''
Gemiye ana avlu katından girdiler. Tavan 4 kat yüksekliğinde ve tepesinde vitray bir kubbe vardı. Bir çift asansör üst katlara erişimi sağlıyordu. Ve her güverte pirinç korkuluklu güvenlikli cam panellerle çevrilmişti. Asansörlerin karşısındaki pembe mermer duvarın üzerinden incecik bir su filmi akıyor ve aşağıdaki zarif fıskiyeli havuzda toplanıyordu. Bulundukları yerden bir üst kattaki lüks mağazaların tabelaları ve kumarhaneye giden yolu aydınlatan neon ışıkları gözüküyordu. Genel görüntü zevksizliğin sınırlarında bir zenginlikti. Daha Oregon'dayken planlarını gözden geçirmişlerdi ve seyahat şirketinin web sitesinden geminin planını incelemişlerdi. O yüzden şimdi konuşmalarına gerek yoktu. Fıskiyenin arkasındaki tuvaletlere doğru yürüdüler. Linda omzundaki kullanışlı çantadan çıkardığı giysi paketini Mark'a verdi. Bir süre sonra üzerlerinde Kevin Nixon'ın sihir dükkanında hazırlanmış, kalplerinin üzerindeki seyahat şirketinin altın işlemeli logosu bulunan iş elbiseleriyle tuvaletlerden dışarı çıktılar. Linda makyajının çoğunu temizlemişti. Mark da inatçı saçlarını seyahat şirketinin şapkasıyla zapt etmişti. Bakım ekibi üniformaları sayesinde gemide rahatça dolaşabileceklerdi.
''Ayrılırsak nerede buluşuyoruz?'' diye sordu Linda yürümeye başladıklarında.
''Barbut masası.''
''Şakayı bırak şimdi.''
''Kütüphane.''
''Kütüphane.'' diye tekrarladı Linda. ''Tamam, şimdi gidip Nancy Drew'cilik oynayalım.''
Dipnot, Nancy Drew ABD'de çok tanınan bir dedektiflik romanı kahramanı, genç dedektif kadın.
''James Bond'culuk oynasak?''
''Bu benim operasyonum, ben seçerim. Sen de yardımcım George Fane olabilirsin.''
Mark Linda'yı şaşırtan bir soru sordu.
''Ned Nickerson olmaz mı?''
Nancy'nin sevgilisinin adıydı bu.
''Rüyanda bile göremezsin. Bir gün oturup seninle ergenlik çağı okuma alışkanlıkların hakkında konuşmamız gerek.''
Ya da konuşmasak daha iyi olur.
Geminin yolcularla dolu alanından kurtulmanın en iyi yolu mutfaktan geçiyordu. O yüzden en yakın merdivenlerden çıkıp ana yemek salonunu buldular. 300 kişi kapasiteli salon elektrik süpürgesiyle halıları süpüren temizlik ekibi dışında boştu. Kararlı bir şekilde masaların arasından geçip salonun arka tarafından mutfağa girdiler. Yemek yapmakla meşgul bir şef başını kaldırıp içeri giren ikiliye baktı ama bir şey söylemeden işine devam etti. Linda etrafa göz attı. Yemek salonunun tersine burası yemek hazırlayan personelle doluydu. Şef yardımcıları günde 24 saat süren kesip doğrama işlerini yaparken fokurdayan kazanlardan buharlar çıkıyordu. Mutfağın arkasındaki bir kapı iyi aydınlatılmış bir koridora açılıyordu. Bir merdiven bulup aşağıya inmeye başladılar. Yolda vardiyalarına gitmek üzere yukarı çıkan garsonlarla karşılaştılar. Bir sürü insan çıktı yollarına ama sıradan birer görevli olduklarından kimse onlara dönüp bakmadı. Mark bir duvarın dibinde katlanmış bir merdiven görerek yeni kimliğini güçlendirmek için yanına aldı. Limanda demirli ve yolcularının çoğu da karada olduğundan Golden Sky fazla enerji kullanmıyordu. Bu yüzden mühendislik bölümleri oldukça ıssızdı. Linda ve Mark sonraki birkaç saati her borunun, kanalın, havalandırma hatlarının üzerinde sürünerek ve sıra dışı bir şeyler arayarak geçirdiler. Hua'nın Sky'da geçirdiği zamanın tersine onlarınki sorunsuz ve sistematik olmuştu ama temel olarak aynı sonuca ulaşmışlardı. ''Hiçbir şey yok.'' dedi Mark. Sesindeki hayal kırıklığı bir şey bulamadığı için kendine duyduğu kızgınlığın yansımasıydı. ''Burada olmaması gereken tek bir şey bile yok. Havalandırma sistemi ve su depolarına konmuş hiçbir yabancı madde yok.''
Bir virüs yaymanın en etkili yolları bunlar elbette. Linda ellerine bulaşan kiri bir parça pamukla sildi. ''Başka ne var burada?''
Ortalıkta dolaşarak her yüzeye zehir püskürtmek dışında aklıma bir şey gelmiyor. Biz burada bu kadar zaman geçirebiliyorsak muhtemelen responsivistler de aynısını yapmışlardır.
Bir varil genişliğinde kanalların tavana tutturulduğu üst tarafı işaret etti.
2 saatte şu kısmı söker ve dağıtma sistemimi burunun içine kurabilirim.
Linda başını iki yana salladı.
Yakalanma riski çok fazla. Daha basit ve hızlı bir şey olmalı.
''Biliyorum, biliyorum, biliyorum.''
Mark bir baş ağrısının filizlenmekte olduğu şakaklarını ovaladı.
''Hua'nın Golden Dawn'dayken havalandırma sisteminin ana girişine bakmak istediğini hatırlıyorum. Buna bakmakta yarar olabilir.''
''Nerededir o ana giriş?''
''Tepede. Büyük ihtimalle bacanın ön tarafındadır.''
''Çok göz önünde.
Akşama kadar bekleyebiliriz.''
''O zaman yolcuların kısmına gidip üzerimizi değişelim.''
Makine dairesinin labirenti andıran dar koridorlarından geçerek nihayet insanlarla dolu bir koridora geldiler. Servis personeli çeşitli üniformalar içinde yolcuların dönüşü için hazırlanıyorlardı. Mühendisler de İstanbul'dan ayrılmak için son hazırlıkları yapmak üzere makine dairesine doğru gidiyorlardı. Çamaşırhaneye yakın bir kapı aralığında tesadüfen gözüne çarpan anlık bir görüntü Linda'yı şaşırttı. Üzerinde Linda'nınkine benzeyen bir üniforma alan 30 yaşlarında bir adam çamaşırhanenin hemen dışında duruyordu. Adam ya da onun sıradan görünüşü değildi dikkatini çeken. Mutfakta şefi gördüğünde kendisinin de yaptığı gibi adamın kaçamak bir bakış attığını fark etmişti. Olmaması gereken bir yerde bulunan bir insana ait bakışlardı bunlar.
Hafifçe geriye döndü ama sonra omzunun üzerinden geriye gizli bir bakış attı. Linda'nın hala kendisini incelediğini görünce ters yönde koşmaya başladı.
''Hey dur!'' diye bağırdı Linda.
Peşinden koşmaya başladı. 2 adım gerisinden de Mark takip ediyordu.
''Hayır!'' dedi Linda sertçe. ''Orada bunun gibi başkaları olup olmadığını kontrol et hemen.''
Mark döndü ve ters tarafa doğru koşmaya başladı. Kaçan adam koşuya 6 metre önden başlamıştı ve bacakları Linda'nınkilerden 15 santim daha uzundu. Ancak bu avantajları ona kaçışında bir üstünlük sağlamışa benzemiyordu. Çünkü Linda'nın kararlılığı adamın koşma becerisinden yüksekti. Hızla aradaki farkı kapattı. Köşeleri dönerken yavaşlamıyor, bir ceylan gibi hafifçe yaylanarak koşuyor ama avlanmakta olan bir çitanın vahşiliğini taşıyordu.
Bir kat yukarıya çıkan merdivenlerde biraz arayı açtı. Linda'nın 2'şer 2'şer çıkmasına karşılık o basamakları 3'er 3'er çıkıyordu. Çalışanların şaşkın bakışları arasında yarışı sürdürdüler. Linda yardım için bağırabilmeyi çok istedi ama bu gemide kaçak bir yolcu olduğunu ortaya çıkarırdı. Adam bir kapıdan geçti ve hemen peşinden yetişen Linda çok yakın dönünce kolunu kapının kenarına sıyırdı. Yumruğun gelişini görememişti. Tam çenesinin ortasına yapıştırmıştı adam. Eğitimli bir dövüşçü olmamasına rağmen adamın yumruğu Linda'yı arkasındaki duvara fırlatmaya yetti. Yeniden koşmaya başlamadan önce Linda'nın başında bir saniye bekledi. Sonra Linda'yı sersemlemiş bir halde bırakarak kaçmaya devam etti. Kendine geldiğinden iyice emin olmadan ayağa kalktı ve yeniden adamın peşine düştü. Baş dönmesinin etkisiyle sağa sola savrularak koşuyordu. "Bir kıza vurursun ha?" diye homurdanıyordu. Geminin ortasında neredeyse bir uçtan diğerine uzanan ana koridor olan Broadway'e çıktılar. Personelin kameralarından görev alanlarına gitmek için kullandığı bu koridora bazı sanatçı ruhlu çalışanlar meşhur New York Caddesi boyunca yer alan tiyatro süslemesi gibi tabelalardan yaparak aynı adı vermişlerdi.
"Açılın, acil durum!"
Linda adamın yerlerine giden ya da koridorda çene çalan çalışanlar ordusunun içine dalarken bağırdığını duydu. Kalabalığın içinde yılan gibi kıvrılarak ilerliyor, çok kritik mesafeler katıyordu aralarına. Linda'ya ise kafatasına sığmadığını hissettiği beyni her an patlayacakmış gibi geliyordu. Adam bir kapıdan daha kıvrıldı ve yeniden bir merdivenden tırmanmaya başladı. Linda aynı kapıdan adamdan 5 saniye sonra geçti. Basamakları çıkarken trabzanlardan güç alıp kendisini öne fırlatıyordu. Yolcu kabinlerine yaklaştıklarını düşündüğünden kendisini köşelerden adeta fırlatıyordu. Çünkü eğer akıllı bir adamsa ve gemiyi de iyi biliyorsa kendi kamerasına doğru kaçacaktı. Eğer Linda hangisi olduğunu görmeden kamerasına kapağı atarsa adamı bir daha bulma şansı olmayacaktı. Adam merdivenlerin tepesindeki kapıyı açıp hızla içeri girerken yaşlıca bir kadına çarpıp kocasını da tekerlekli sandalyesinden düşürdü. Kendisini yaşlı çiftten kurtarana kadar çok değerli saniyeler kaybetti. Linda otomatik kapı kapanmaya fırsat bulamadan kapıdan geçti. Vahşice sırıtmaya başladı. Ana avluya bakan üst katlara doğru gidiyorlardı. Adam kafasını geriye çevirip baktığında 2 adım arkasından gelen Linda'yı gördü. Adımlarını hızlandırarak çift camlı asansörlerin etrafında dolanan süslü merdivenlere yöneldi. Avlunun en üst katında yolcular için fazla bir şey yoktu. Mağazalar 1 kat aşağıdaydı ve alt katlar kesinlikle daha kalabalıktı. Linda daha önce geminin tek mücevherci dükkanının önünde güvenlik görevlileri görmüştü ve onlar tarafından durdurulma riskini göze alamazdı. Tam merdivenlere yaklaşmışlardı ki Linda kollarını uzatarak öne atıldı. Parmaklarıyla adamın tulumunun paçalarından yakalamıştı. Bu da onun tökezlemesine yetmişti. Tüm hızlarıyla koşuyorlardı. Bu nedenle adam kazandığı momentumun etkisiyle balıklama bir şekilde cam panellerin korkuluğuna uçtu. Panel bu tür darbeler için yapılmıştı ama camı tutan kelepçelerden birinin kaynağı patladı ve cam yerinden çıktı. 4 kat aşağı düşerek müthiş bir gürültüyle patlayarak binlerce küçük parçaya ayrıldı. Galeriyi şaşıran insanların çığlığı kapladı. Linda adama değer değmez dengesini kaybetti ve responsivistin arkasından düşerek kaygan zeminde yüzü koyun kaymaya başladı. Adam takla atarak korkuluğun pirinç direğine tutunabildi. O sırada kendisine uzanmaya çalışan Linda ile göz göze geldi. Linda adamın gözlerinde bir intihar bombacısının gözlerinde düğmeye basmadan önce okunabilecek ne varsa gördü. Teslimiyet, korku, gurur ve hepsinden çok baş kaldıran bir öfke. Linda bileğine uzanamadan adam kendini bıraktı ve boşluğa düşerken gözlerini ondan ayırmadı. 12 metre yükseklikten düşerken vücudunu düzleştirdi ve kafasını son anda yana çevirerek sırt üstü yere düştü. Islak bir çarpma sesi duyuldu ve kırılan kemiklerinin parçaları kanlı izler bırakarak elbisesinin çeşitli yerlerinden dışarı çıktı. Bu yükseklikten bile Linda adamın kafatasının yarısının yok olduğunu görebiliyordu. Gördüğü dehşeti hazmedecek zamanı yoktu. Hemen ayağa kalktı. Yaşlı çift hala adamı sandalyesine yerleştirmekle uğraşıyordu ve olan biteni görmemişlerdi. Saksıda duran devasa bir palmiye ağacının arkasına geçerek iş elbisesini çıkardı. Bluzunun koltuk altlarındaki ıslak lekeler için yapabileceği bir şey yoktu. Kütüphane iyice ileride, geminin sinemasına yakın bir yerdeydi. Ama Linda kıç tarafına döndü. Geminin arkasında havuza bakan bir bar vardı. Ve eğer iki dakika içinde bir konyak içmezse kahvaltıda ne yediğini herkes öğrenecekti. Bir saat sonra bir Türk ambulansı sirenleri ve ışıkları sönük olarak gemiden uzaklaşırken hala orada oturuyordu. Birkaç dakika sonra geminin düdüğü borazan gibi öttü. Golden Sky sonunda limanı terk ediyordu. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 332.